Ayrım 15, sayfa 183. 8. Savaş. Pazartesi günü 5 Haziran 1967'de Beşir Hayri, sivil mahkemede müşterisi Bay El Abed namına hakim karşısında duruyordu. Beşir şimdi 25 yaşındaydı ve Kahire Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş Hukuku bölümünden yeni mezun olmuştu. Mahkeme, Ramallah'da Ürdün tarafından kontrol edilen Batı Şeria'da Kral Abdullah'ın 17 yıl önce krallığına kattığı topraklarda toplanmıştı. Şimdi torunu Hüseyin, Ürdün'ün kralı ve devletin başıydı. Ramallah, 1948'in sonlarında Ahmet ve Zekiye'nin Beşir ve diğer çocuklarıyla birlikte Gazze'ye gitmelerinden bu yana tamamen değişmişti. Ağaçların altında uyuyan çaresiz mülteci toplumu gitmişti. Ayrıca çoğunluğu Hristiyan olan binlerce Ramallahlı iyi ailede Nakba'yı izleyen yıllarda Batı Şeria'ya, oradan da Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmişti. Şehrin kenarında UNRWA'nın mülteci kamplarının beton evleri ve dar, pis, dağınık sokakları duruyordu. Her yıl Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı'nın yenileme fonuna bir bütçe oluşturması isteniyordu. Uzun vadeli fonların alınması veya kalıcı evlerin inşa edilmesi, Birleşmiş Milletler'e mültecilerin evlerine dönmeyeceğini işaret ediyordu. Bu durum hala ev sahibi hükümetler tarafından kamplarda üstlenmiş halka yakın politik gruplar ve her şeyden önce mültecilerin kendileri tarafından kabul edilemezdi. Filistinlilere göre İsrail'in tutumu ne kadar sert olursa olsun, direnişler geriye dönme hakları için bir tehlike teşkil edemezdi. Beşir de diğer birçok Filistinli gibi insanların topraklarının ancak bir şekilde geri alınabileceğini düşünüyordu. Bizi topraklarımızdan zorla kovmuşlardı ve sadece zorla geri alınabilir diye mantık yürütüyordu. Beşir, hakimin karşısına çıktı ve Bay El Abed için davasını sundu. Açılış konuşmasında Abed'in Ramallah'ta bir garajda teknisyen olarak çalışırken haksız yere işten kovulduğunu ve en azından tazminatının verilmesi gerektiğini belirtti. Beşir oturdu ve dükkan sahibinin avukatı konuşmaya başladı. O konuşurken mahkeme kapısına içeri genç bir adam girdi. Aceleyle Beşir'in yanına yanaştı ve kulağına fısıldamaya başladı. Öğleden biraz önceydi. 19 yıldır Filistinli mülteciler eve dönebilecekleri anı bekliyordu. İlk önceleri bunun birkaç haftalık bir olay olduğunu düşünmüşlerdi. İsrail onların geri dönmelerine engel olunca bu sefer Birleşmiş Milletler'in onların adına geri dönme haklarını savunduğu önergeye ümit bağlamışlardı. Yıllar sonra hala sürgündeyken mülteciler inançlarını silahlı mücadeleyle ortaya koymaya başlamışlardı. Mısır'daki Nasır'ı giderek destekliyorlardı. 10 yıldan fazla bir zamandır Mısır Başkanı sömürgecilik karşıtı söylevleri ve büyük Arap ulusu arzusuyla Arap dünyasını heyecanlandırıyordu. Beşir, Kahire'de hukuk okurken Nasır'ın Arapları birleştirme rüyasından çok etkilenmişti. Geriye dönmeye odaklanmasının bir aracı vardı artık ve diğer tüm hırslarını bir köşeye bıraktı. Asla pahalı gömlek, ayakkabı almazdı. Kendine hiçbir şey almazdı diye hatırlıyordu hanım. Babamız ona sorardı, para ister misin diye ve Beşir her defasında yok, bende yeteri kadar var derdi. Beşir'in kendinden bir yıl küçük erkek kardeşi Bahayat tamamen farklıydı. Beşir'in harcadığının 3-4 kat fazlasını harcardı diyordu hanım. Beşir ayakkabıya para harcamaz, hiçbir zaman kendine bir takım elbise almazdı. Biz Beşir'i dilencinin oğlu diye ve Bahayat'ı lordun oğlu diye çağırırdık. İnsanlar onların kardeş olduğuna inanmazlardı bile. Beşir terbiyesinin Nasır tarafından bir gün takdir edileceğine ve insanların kurtulacağına inanıyordu. Nasır'ın Süveyş kanalını millileştirmesi ABD'yi, İngiltere'yi, Fransa'yı ve İsrail'i çok kızdırmış ama Beşir ve Arap sokaklarındaki diğer milyonlarca kişi çok derinden gurur duymuştu. Nasır, Hindistan'ın Nehru'su ve Yugoslavya'nın Tito'su gibi bağımsızlığını arayan, aynı çizgide olmayan hareketin süper güçlerin arasında üçüncü bir yolun lideri olmuştu. Filistinler için daha da önemlisi, Nasır'ın davalarını savunması, 1948'in yenilgisinin intikamı olarak Büyük Arap'ın tekrar doğması için diasporada ümitleri canlandırmıştı. Birleşmiş Milletler'in ve kağıt üzerinde önergesini yapamadığını, Nasır'ın ordu gücüyle Filistinlilerin sürgününe son vereceğine inanıyordu. 1960'ların başında Beşir Kahire'de siyasi öğrenci hareketlerine iyice karışmıştı. Özellikle Milliyetçi Arap Hareketi'yle. Mah, Temmuz 1948'de kız kardeşi İsrail askerler tarafından öldürülen ve sıcakta dağları geçerek Ramallah'a yürümüş, Lida'da bir mülteci olan George Habash tarafından yönetiliyordu. Habaş gibi Filistinli siyasi liderler ve yeni kurulmuş Filistin Kurtuluş Örgütü'nün liderleri Nasır'ın etrafında toplanmışlar, savaşa hazırlanması için onu zorluyorlardı. Filistin Kurtuluş Örgütü ve Ufak Filistin Kurtuluş Ordusu Nasır'ın kumandası altında yürüyecekti. Ama Mısırlı başkan devamlı olarak Filistin'i kurtarma gibi bir niyetinin olmadığını söylüyordu. Doğru zaman değildi. Özellikle Arap devletlerinden İsrail'e yapılacak saldırılar için. Birçok Filistinli için 1960'ların ortasına artık bu zorunluluk artmıştı. Negev yeni Musevi göçmenlerle doluyordu ve her yerde İsrail'in nükleer silah programı geliştirdiği söyleniyordu. Beşir ve Kahire'deki öğrenci hareketlerindeki arkadaşları Arap Birliği'nin dönüşleri için bir anahtar olduğuna inanıyorlardı ve bu manevraları çok yakından izliyordu. Bazı öğrenciler Mısır ve başka yerlerde gizli kamplarda gerilla eğitimine başlamışlar. Nasıl mayın döşendiğini ve topsavar topların nasıl ateşlendiğini öğreniyorlardı. Uçaktan atlıyorlar, bataklıkların içinden geçiyorlar, sert zeminde sürünüyorlar, yılan yiyorlar ve günlerce aç dolaşıyorlardı. Büyüyen gerilla hareketinden iki genç adam ortaya çıkmıştı. Yaser Arafat ve Ebu Cihat adıyla bilinen Halil el-Vezir. Arafat ve Ebu Cihat, geri dönüşlerinin sadece silahlı mücadeleye sadık özerk Filistin politikası ve askeri örgütüyle olabileceğine inanıyorlardı. Ne 1948'de El Ramla'dan kovulan Ebu Cihat, ne de Arafat, Filistinlileri sattıklarına inandıkları Arap devletlerinden gelecek bir kurtarma hareketine güvenmiyordu. İki adam birlikte Süveyş Anlaşmazlığı'nın peşinden gerilla örgütü El Fetih'i kurmuşlardı. 1965'in yılbaşında Süveyş krizinden sonra İsrail ve Arap dünyası arasında sakin geçen 9 yıldan sonra Fetih, İsrail topraklarına ilk saldırısını planladı. Gerillalar Lübnan sınırından geçmişler ve Galile denizi yakınlarındaki İsrail'in ana su kaynağı olan su borularına patlayıcılar yerleştirmişti. Suyun kontrolü İsrail ile Arap devletleri arasında ana gerginlik kaynağıydı. İsrail, Ürdün Nehri'nin ana suyunun çoğunu Arap topraklarından saptırmıştı. İsrail jetleri Golan tepelerindeki Suriye'nin su dağıtım tertibatını Galile'den aynı suyu kendine çevirmesin diye bombalamıştı. İsrail traktörleri tartışılan toprakları kazmak için Golan'ın askeri donanmadan tecrit edilmiş mıntıkasına hareket ettiğinde Suriye'nin ateşine maruz kalmış, buna İsrail sert karşılık vermişti. İsrail, Negev çöllerine boru hattıyla daha çok göçmene destek olma planına kimsenin karışmasını istemiyordu. Fetih, ufak gerilla grubu, İsrail'in boru hattı planını engelleme çareleri arıyordu. Ne de olsa, Negev asilerin ve yandaşlarının dönmeye niyetleri oldukları eski Filistin'in bir parçasıydı. Boru hattına yapılan saldırıları başarısız olmuştu. Lübnan güvenliği tarafından başlamadan engel olunmuştu ama Fetih askeri bir bildiri yayınlayarak saldırı birliğinin başarısını ilan etmiş ve İsrail'i gelecek faaliyetler için uyarmıştı. 1965 ve 1966 yıllarında Fetih el-Avda Tugayları adlı yeni grupla birlikte Batı Şeria ve Lübnan'dan İsrail'deki en çok izole edilmiş hedeflere düzinelerce saldırılar yaptı. Saldırılar Musevi Devleti'nde büyük huzursuzluk uyandırdı ve planlandığı gibi Arap komşularıyla İsrail arasında gerginlik tırmandı. 1966'nın sonlarında bu saldırılar ve İsrail'in karşılıkları çekimser olan Kral Hüseyin'i anlaşmazlığın içine çekti ve dönüşü olmayan bir noktaya yaklaştırdı. 13 Kasım 1966'da şafak daha ağarmadan İsrail uçakları, tankları ve askeri birlikleri Batı Şeria'daki Samu köyüne saldırdı. Düzinelerce evi havaya uçurdu ve 21 Ürdünlü asker öldürdü. Bu istila özellikle yoğunluk derecesi İsrail'i destekleyenleri bile korkuttu. ABD yetkilileri saldırıyı hemen kınadı. Washington'da Ulusal Güvenlik Konseyi'nin bakanı Walt Rostow, Başkan Johnson'a yazdığı bir notta, Fetih 11 Kasım'da toprak mayını ile 3 İsrail askeri öldürmüştü. Bu durumda İsrail'in 3000 adamla tanklı ve uçaklı saldırısı tamamen kışkırtmadır diye bildirdi. Rostow, İsrailler için Hüseyin'in kuyusunu kazdılar. Onu istikrar faktörü olarak desteklemek için 500 milyon dolar harcıyoruz. Ilımlı Araplar bile ne kadar çabalarlarsa çabalasınlar, İsraillerle birlikte yaşam olmayacağını kaderlerinde hissediyorlar. İç ve dış politik bağlar Kral Hüseyin'in rejimine büyük baskı uygulayacaktır, demişti. Rostow, İsraillerin Sovyetler tarafından desteklenen ve Filistin gerilla hareketlerine arka çıkan Suriye yerine Ürdün'e saldırmalarıyla yanlış hedefe saldırdıklarına inanıyordu. Eşkol Başkan Johnson'a yatıştırıcı bir notta bu zor saatlerinde onun desteğini beklediklerini yazmış Ancak başkan buna cevap vermemişti. Onun yerine saldırıdan bir hafta sonra Johnson Kral Hüseyin'e üzüntü ve endişe duyguları, sempatik kelimeler gereksiz yere insanlar öldüğünde çok az rahatlık verir diye yazmıştı. Başkan krala bu hareketin tarafımızdan onay bulmadığı İsrail hükümetine çok açıkça bildirilmiştir diye temin etmiştir. Saldırıdan sonra Kral Hüseyin'in belirttiği korku konusuna da açıklık getirmişti. Majestelerinin İsrail politikalarının değiştiği ve İsrail'in şimdi Batı Şeria'daki Ürdün Nehri'nin bölgesini işgal edeceği yönündeki endişelerinizin yanında bunun olmama ihtimalinin çok yüksek olduğuna inanmamız için iyi nedenlerimiz var diye krala teminat vermişti. Eğer İsrail korktuğunuz politikaları uygulamaya kalkarsa çok vahim sonuçlara neden olur. Durumumuzun İsrail tarafından tamamen anlaşıldığından ve takdir edildiğinden hiçbir şüphemiz yoktur. Ancak Batı Şeria'nın İsrail tarafından işgali, kralın kendi ülkesindeki endişelerinden sonra ikinci sırayı alıyordu. Amman'daki Amerikalı yetkililer, Washington'ı krallığın kendisi tehlikede diye uyarmışlardı. CIA, başkana sunduğu özel bir raporunda Samu saldırısını Hüseyin'in ülkesindeki durumuna kötü zarar verdi. İsrail'le barış içinde birlikte yaşama politikasının Amerika'nın zorlamasıyla olduğunu ve bu politikanın başarısız olduğunu düşünen, ona karşı sevgisi azalmış toplumun bireylerinin saldırıları onu kolay zedelenebilir bir hale getirdi diye bildirmişti. Amerikalı yorumculara göre şimdi büyük baskı altında bulunan kral, özellikle krallığındaki huzursuzluk artarken İsrail'e karşı daha saldırgan bir görünümde olacaktı. Samu saldırısı Amman'da kralın rejimine karşı şiddetli protestoları harekete geçirmişti bile. Filistinliler orduyu zayıf ve hazırlıksız olmalarından dolayı suçluyordu ve ordunun İsrail'e savaşmasını istiyordu. Kahire'den yapılan FKÖ yayınında Ürdün ordusunu kralı indirmeye çağırıyordu. Ürdün ve Batı Şeria'da isyanlar başlamıştı. Ürdün birlikleri Kudüs'te Filistinli göstericilere ateş açmış, yüzlercesi tutuklanmıştı ve kral parlamentoyu feshetmiş, sıkı yönetim ilan etmiş ve Amerika Birleşik Devletleri'nden ilave askeri yardım temin etmişti. Şimdi Arap dünyasındaki ayrılıklar her zamankinden daha fazla görünür olmuştu. Mısır ve müttefik Suriye Pan-Arap Birliği yanlısı olarak dururken, Kral Hüseyin, Batı lehdarı emperyalist ajan ve Siyonizm yanlısı olarak etiketlenmişti. 1967 yılının bahar aylarında Suriye, Kral Hüseyin'in devrilmesi çağrısında bulundu ve Nasır, kralın 1948'de Abdullah'ın, kralın ölmüş babası, sattığı gibi Arap ulusunu satmaya hazır olduğunu bildirdi. 25 yaşında olan Beşir, Nasır'ın ve Pan-Arap hareketinin metanetle yanında duruyordu. Arap liderleri birbirlerini suçlarken Suriye'nin askeri donanmadan tecrit edilmiş mıntıkası olan Golan tepelerinde gerilim artıyordu. Tecrit edilmiş mıntıka, Galile Denizi ile Golan'ın batı ucu arasında dar bir şeritteki topraklardı. Suriye ile İsrail kuvvetler birbirlerine ateş açmışlar ve Suriye'nin açtığı havan topu ateşi İsrail kibutsunun üstüne düşmüştü. 7 Nisan 1967'de İsrail savaş uçakları çatışmada 6 Suriye savaş uçağını Golan Tepeleri üzerinde düşürmüştü. İsrail uçaklarından biri Suriyelileri ve onların müttefiği Nasır'ı halkın gözünde aşağılamak için Şam'ın üzerinden uçmuştu. Çok geçmeden İsrail ordusunun Genelkurmay Başkanı Yitzhak Rabin Suriye rejimini yıkmakla tehdit etmişti. Suriye, Filistin gerillalarının desteğiyle ve Golan'da İsrail kuvvetleriyle çarpışmasıyla Nasır'ı kışkırtıyordu. İsraillerin eylemleri Pan-Arap hareketinin savunucusu Nasır için utanç vericiydi ve Kral Hüseyin, Batı dal kavuğu imajını dağıtmak için bu anı kullandı. Eğer Mısır Başkanı gerçekten Arapların tarafında olacaksa, Ürdün Radyosu meydan okuyordu. O zaman İsrail'e yanlış anlaşılması olanaksız bir mesaj göndermeliydi. Tiran Boğazı'nı İsrailli gemilere kapatmalıydı. Ne de olsa yayının vurguladığı gibi bu gemilerin gelecek anlaşmazlıklarda Araplara karşı kullanılacak silahları taşımaları kaçınılmazdı. Ürdün tarafından yapılan bu meydan okumanın niyeti eleştirilerin yönünü kraldan Nasır'a döndürmekte ama fetih saldırıları ve İsrail'in Samu'ya karşı atağı bölgeyi savaşa daha da yakınlaştırmıştı. Tiran Boğazı'nın kapatılmasıyla İsrail'in Kızıldeniz'e ve arkasından Afrika'ya ulaşımı kesilmiş olacaktı. İsrail hala deniz ticaretinin %90'ına tekabül eden Akdeniz limanlarından teslimat yapabilecekti ama yine de boğazların kapatılması ciddi bir adım olacaktı. Gerçekten Nasır 1956 yılındaki Süveyş krizinde boğazları kapattığında İsrail saldırılarını harekete geçirmişti. Nasır, özel olarak destekleyicilerine ve diplomatlara İsrail'le savaşmak istemediğini belirten işaretler göndermişti. Ama Mayıs ayında harekete geçmesini bekleyen Arap dünyasından milyonlarca insanın baskısı üzerinde artıyordu. 15 Mayıs'ta Mısır Başkanı binlerce birliğini Sina Yarımadası üzerinden İsrail sınırına gönderdi. 18 Mayıs'ta Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerlerine Sina'yı terk etmelerini emretti. Bir sonraki gün İsrail Sina sınırına binlerce birlik gönderdi. 3 gün sonra 22 Mayıs 1967'de Cemal Abdülnasır Tiran Boğazı'nın kapatıldığını ilan etti ve Yahudiler bizi savaşla tehdit ettiler ve biz de onlara ehlen ve sehlen, hoş geldiniz diyoruz, biz hazırız diye bildirdi. İsrailli liderlere göre bu bir savaş ilanıydı. O gün 22 Mayıs'ta İsrail hükümeti ABD ordusundan 20 bin gaz maskesi istedi ve kabine karar verme krizine girdi. İsraillere göre bekleme dönemi diye bilinen etkisiz zaman başlamıştı. Dalia Eşkenazi siyah inşaat kağıdını açarak diğer siyah karelerin yanına pencereye yapıştırdı. Şimdi ışık dışarı sızmazdı. Dışarıda ön kapının yanındaki garajda ailenin iki silindirli Deutz-Chevaux Citroen'i de aynı şekilde karartılmıştı. Bir ya da iki gün önce polis Herz Caddesi'nde fırça ve siyah mavi boya kutularıyla durmuş, Tel Aviv ve Kudüs arasında geçen arabaları durdurup farlarını boyamıştı. Karartılmış farlar yolu loş bir şekilde aydınlatıyorlardı ama düşman uçakları tarafından görülebilecek ışık yaymıyorlardı. Bu jetler gelecek miydi? Acaba hiç ateş edilecek miydi? Kimse bilmiyordu. Tüm ülkede İsrailler hareket halindeydiler. Vatandaşlar ve askerler siperler kazarken okullar sığınak haline getirilmiş, yedek kan toplanmış, hastane yatakları hazırlanmış, çocuklarını Avrupa'ya gönderme planları yapmışlar ve 10 bin mezar kazmışlardı. Dalia 19 yaşındaydı ama bu bekleme dönemi sırasında çoğunlukla battaniyenin altına kıvrılıyordu. Hiçbir zaman böyle hissetmemişti ama diğerleri için korkunç ve bilinen bir şeyin tekrar uyandığını anlıyordu. Sonraları o bunu yok edilmenin toplu korkusu olarak adlandıracaktı. Annesinin yüzü aralıksız olarak endişeli bir ifade taşıyordu. Bekleme dönemi uzadıkça aile ızdırap verici sessizlikte oturuyor ve sirenleri dinliyordu. Ramla dükkanlarında insanlar sohbetle oyalanıyorlar, birbirlerinden destek almaya bakıyorlardı. Diğer zamanlarda caddelerde birbirine çabucak gizlice bakıyorlardı. Sinirli bir yüz diğerinin yüzünde aynen yansırdı. Radyo ciddi bir Mısırlı sesli yayını yakalamıştı. "Neden geldiğiniz yere geri dönmüyorsunuz? Bir şansınız yok," diyordu. Dalia ebeveynlerinin mavi ipek örtüsüne yatardı. Aksanlı İbranice ile yapılan Arap tehditlerini dinlerdi. Gazetelerde Dalia, Arapların Yahudileri denize dökme sözü verdiklerini okumuştu. O zamanlar Kahire'den meydan okuyan sesin kuru sıkı attığını ve doğu mübalağası olduğunu söyleyen batılı arkadaşlarının dinlemesi gerektiğini düşünürdü. Subay Eğitim Birliği programında hizmet verdiği İsrail ordusunun kuvvetli olduğunu biliyordu. Ama hala kollarında numaralarla yürüyen insan topluluğunda Dalia, hasta fantezilerin ciddiye alınması gerektiğine inanıyordu. Aklı başından gitmişti. Ebeveynleri de aynı durumdaydı. Teyzesi Stella ve Dora da. Ma ihe yihe. Herkes umutsuzca bilmek istiyordu. Ne olacak? 23 Mayıs'ta Nasır'ın Tiran Boğazı'nı kapattıktan ve İsrail halkına meydan okuduktan bir gün sonra İsrail kabinesi Dışişleri Bakanı Abba Eban'ı diplomatik bir görevle Paris, Londra ve Washington'a gönderdi. Johnson yönetimdeki yetkililer İsrail'i Mısır'a saldırmaktan alıkoymaya çabalarken bir yandan da Nasır'ın gerçekten savaş isteyip istemediğini veya eğer istiyorsa sonuçlarının ne olacağını yorumlamaya çalışıyorlardı. 26 Mayıs'taki bir CIA yorumunda kısmen politik, kısmen psikolojik analizleri kapsayan yorumunda Nasır'ın İsrail'e karşı yaptığı tehditlerin kısmen İsrail'in Mısır'ın müttefiği Suriye'ye yaptığı tehditlere karşılık olduğunu sanıyordu. Büyük bir olasılıkla kendini Arap milliyetçiliği çıkarlarıyla özdeşleşmiş hissetti ve onun tarafından bu hareket kısmen Arap dünyasındaki imajını yenileyecekti. CIA notunda kısmen ABD'nin Vietnam'daki kötü ünü yüzünden ve belki Nasır artık kuvvetlerinin bir İsrail saldırısına karşı duracak kadar güçlü olduğuna inandığı için Sovyetlerin Nasır'ı cesaretlendirdiğini öne sürmüştü. Bundan başka CIA raporu, Nasır'ın hareket tarzı çaresizliğinin bir parçasıdır. Bunun nedeni de İsrail'in şimdi veya sonra geleceğini bilmesi ve bunu İsrail nükleer silaha sahip olmadan yapmasının daha doğru olduğunu düşünmesidir, diye eklemişti. Bir gün önce ABD Müsteşarı Lucius Battle ve son Mısır Büyükelçisi Başkan'a Mısır'ın bu hareketi için başka bir sebep öne sürmüştü. Nasır azıcık delirmişti. ABD yetkililerinin açıkça gördüğü Sina'daki Mısır kuvvetleri savunma durumundaydılar ve İsrail'e işgale hazırlanmıyorlardı. ABD ve İngiliz istihbaratı 50 bin Mısır askerinin Sina'da olduğu tahminlerini tekrarlıyordu. İsrail'in tahmini son günlerin tarihçilerinin çoğunlukla aktardığına göre 100 bin Mısır askeri vardı. NSC'nin tahminlerini Walt Rostow hayli rahatsız edici buluyordu. CIA bu tahminlerin politik ABD'yi etkilemek amacıyla yapılan politik bir kumar olduğu sonucuna varmıştı. A. Askeri malzeme sağlamak B. İsrail'e daha fazla genel taahhütte bulunmak C. İsrail askeri inisiyatiflerini onaylamak ve D. Nasır'a daha fazla baskı uygulamak. ABD kendi askeri analizlerine ve yüksek mevkideki İngiliz yetkililerle yaptığı toplantılara dayanarak İsrail'in bir haftadan kısa sürede Arap düşmanlarına karşı herhangi bir savaşta galip geleceğine karar vermişti. ABD'nin bölgedeki güçlerin dengesi hakkındaki tartışmasız yorumuna CIA, İsrail'in iç güvenliğini sağlayabileceği ve aynı anda tüm cephelerde Arap saldırılarına karşı başarıyla savunacağını ve aynı anda tüm cephelerde belirli saldırılar yapabileceğini veya herhangi üç cephede tutunurken dördüncü cephede başarılı büyük bir saldırıda bulunabileceğini eklemişti. Bir başka CIA yorumuna göre İsrail'in kapasitesi, Arap devletlerinin birbirlerine bağlılıklarının olmaması ve Arap liderler arasındaki parçalanmalar nedeniyle daha da artmıştı. ABD istihbaratı tarafından önemsenen bir başka faktör de Mısır askeri gücünün 35 bin askerinin Yemen'deki sol hükümetin sivil savaşına Nasır'ın vaadiyle gönderilmesiydi. 26 Mayıs'ta Başkan Johnson, Savunma Sekreteri Robert McNamara ve Rostov'la yapılan bir toplantıda Abba Eban İsrail'de kıyamet havasının olduğunu ve ABD'nin desteğini gösterecek bir şey yapmasına gerek duyduklarını bildirmişti. McNamara Eban'a, 3 ayrı istihbarat grubundan alınan bilgiye göre Sina'da Mısır yayılmasının savunma amaçlı olduğunu temin etmişti. Başkan, Amerikan askeri uzmanların Mısırlıların saldırmayacağını ve eğer saldırırlarsa onları cehenneme göndereceklerini bildirdiğini Eban'a iletti. İstihbaratın İsraillerin Arapları zaman geçirmeden süpüreceklerine inancı tamdı diye hatırlıyordu. Aynı gün Washington'a Amman'daki Amerikan elçiliği kanalıyla Kral Hüseyin'den kişisel bir mesaj eklenmiş bir telgraf geldi. USG, ABD hükümeti tüm Arap dünyasının düşmanlığını ciddi bir şekilde tehlikeye atıyor ve Tiran Boğazları ve diğer olaylarda kendini İsrail'le bir göstererek verdiği görünümle bölgede etkisini tamamen kaybediyor diye yazıyordu mesajda. USG'nin İsrail'le birlikte olması Amerika'nın Arap dostlarını Arap öfkesinden kurtulmak için buna karşı çıkmaya zorluyor. Gerçekte eğer USG ile geçmiş ilişkiler onları çok hassas yapmadıysa Amerika'nın dostlarının hangi pozisyonu alacağı şüphelidir. İsrail'den haber geldi. Yine 26 Mayıs'ta Devlet Sekreteri Dean Rusk başkana bir mesaj ulaştırdı. İsrail istihbaratı Mısır ve Suriye saldırısının yakın olduğunu bildiriyor. Bu yüzden ABD'nin halka teminat bildirisi yapmasını ve böyle bir saldırganlık karşısında İsrail'e destek vereceğini açıklamasını istiyor. Bizim istihbaratımız İsrail'in bu tahminini doğrulamıyor diye belirtti Rusk. Olaylar Washington'ın kontrolünden çıkıyordu. Bir sonraki gün 27 Mayıs'ta Başkan Tel Aviv'deki ABD elçiliği vasıtasıyla Başbakan Levi Eşkol'e acil bir mesaj gönderdi. Bugün öğleden sonra Sovyetler Birliği'nden çok önemli ve özel bir mesaj aldım diye yazdı başkan. Sovyetler sizin Arap komşularınıza karşı askeri bir hareket ve büyük sonuçlar doğuracak bir anlaşmazlığı harekete geçirme hazırlığında olduğunuzu bildirdi. Her tarafa zapt etme konusundaki vaatlerini vurguladı ve Sovyet görüşü çözümlerin askeri çatışma olmadan bulunması yönündedir. Bize Arapların askeri bir çatışma olmasını istemediklerini söylediler. Kahire'de aynı gün sabah saat 3'te Mısır'ın Sovyet Büyükelçisi Nasır'ı arayarak savaşa girmemesi için uyandırdı. Ama Amman'daki savaşın kaçınılmaz olduğu gittikçe hissediliyordu. 28 Mayıs'ta Kral Hüseyin, Ürdün'deki Mısır Büyükelçisine İsrail'in Mısır'a sürpriz bir saldırı için hazırlandığına inandığını bildirdi. İki gün sonra kral Kahire'ye uçtu ve Nasır'la sersemlemiş seyirciler önünde bir savunma paktı imzaladı. Sadece birkaç gün önce kral ABD'ye bölgedeki pozisyonunu yumuşatması için gizlice yalvarırken iki lider birbirlerini suçlamış, Arap halkının kalbi ve aklı için yarışmışlardı. Şimdi Nasır'a katılarak Kral Hüseyin dönülmez noktayı geçmişti. Hüseyin Nasır'la müttefik olmadan Ürdün'ün çok hassas olacağını düşünüyordu. Diğer yandan İsrail'den gelecek bir saldırı karşısında hiçbir etkinlikte bulunmadan durması Filistinliler tarafından Arap davasını aldatmayla bir tutulacaktı. Şimdi Hüseyin savaş arifesinde bir pan-Arap anlaşmasını ortaya çıkarıyordu. Hatta Arap lejyon güçlerini Irak, Suriye ve Suudi askerlerle birlikte Doğu Cephesi Komutanı Mısırlı General Abdülmünim Riyad'ın emrine vermeyi kabul etmişti. Riyad, Amman'daki bir karargâhtan kumanda edecekti. Kral eve dönünce kalabalık, mutlu Filistinliler tarafından karşılanmıştı. Kalabalık, kralın arabasını yukarı kaldırmış ve cadde boyunca taşımıştı. İsrail'de Başbakan Levi Eşkol kabinesindeki gerginlik kırılma noktasına gelmişti. Daha savaş yanlısı rakipleriyle bir birlik hükümeti kurması için zorluyorlardı. 1948'de Ramla ve Lod'da 89. Birliğin komutanı Moshe Dayan, Savunma Bakanlığı'na aday gösterilmişti. Yeni kabine, İsrail'in istihbarat şefini, Mossad direktörü Meir Amit'i Washington'a bir kez daha göndermişti. Vietnam'da çok meşgul olan McNamara ile görüşmüştü. İsrail istihbarat şefi ona, ben Meir Amit hükümetin saldırmasını tavsiye edeceğim derken, Amerikan savunma sekreteri onu dinlemişti. Amit, bu bildirisine Amerikalıların tepkisini büyük bir ölçüde yorumlamıştı. Başka yolu yok demişti McNamara'ya. McNamara, Amit'e savaşın ne kadar süreceğini sormuştu. 7 gün diye cevap vermişti İsrail'le. Amerikalı yetkililer kendi güç gösterilerini düşünüyorlardı. ABD ve İngiliz yönetimdeki gemi konvoyu Tiran Boğazı'ndan geçerek Nasır'a, İsrail'de dahil olmak üzere tüm ülkelerin serbest geçiş izninden yararlanması gerektiği mesajını vereceklerdi. Ama plan, eğer bir Amerikan gemisi ateş alırsa, sonucunun ABD'nin doğrudan karışacağı bir savaş olacağına inanan ABD'nin bazı generalleri tarafından dirençle karşılaştı. İki nükleer süper gücün hakim olduğu bir dünyada bunun sonucunun nereye varacağını söylemek olanaksızdı. Yetersiz uluslararası destekle konvoy planı suya düştü.